Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postane Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Olcay Yusufoğlu ve Alp Ünsal. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyiz. Sen de iyisindir umarım.
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine Galata'dan, Postane Stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Hemen konuklarıma ilk sorumla başlıyorum. Oyunculara sorduğum gibi yine ve sizin böyle çocukluğunuza doğru bir yolculukla başlamak istiyorum. Yani oyunla olan kavramınız, yani oyunla olan ilişkiniz nasıldı? Böyle taklit eden tarafta mıydınız? Oyun kuruculardan mıydınız? Yoksa böyle oyunda evet ben de oynamak istiyorum deyip böyle oyunun böyle yanında olanlardan mıydınız diye başlamak istiyorum. Olcay ilk senle başlayalım istersen.
Ben oyun kuranlardandım. Hep oyun kurdum yani. İlkokul yıllarımdan beri hep hatırladığım en net okul anılarım bir etkinliği organize etmek, etkinlikte olacak oyun arkadaşlarını organize etmekti. Benim işte ilkokul dönemime Spice Girls çok denk gelir. Dans grubu kurmak, işte tiyatro etkinlikleri yapmak. Aynı zamanda apartmanımızın böyle alt katında bir sığınak vardı ve boş bir alandı orası. Orası aslında benim bir tiyatro sahnemdi ve apartmandaki arkadaşlarımla orada oyunlar organize eder. En sonunda o oyunu hazırlayıp çıkarır, ailelerimizi bir seyirci gibi davet edip sergilediğimiz. Yani hep oyun kurardım aslında, çok da keyif alırdım. Hatta son olarak şunu söyleyeyim, ilkokul öğretmenim Lütfiye Hocam, çok yeri bende ayrıdır. Sosyal faaliyetlerimden ötürü bana takdir belgesi ve teşekkür belgesi vermişti. Evet, o yüzden hep beni teşvik eden biriydi, ilk teşvik edenlerdendi yani.
Alp senle devam edelim.
Ben de oyun kuruculardandım. Bu biraz böyle medolaman bir şey gibi, bir beyan gibi oluyor ama öyleydim hakikaten. Ben hani oyunun kendisini kurmakla hep çok ilgilendim aslında çocukluğumdan beri. Hep annemin inanılmaz asabını bozan bir anı vardır bununla ilgili. İşte bilardoya çok meraklıydım. Biraz babamdan ötürü. Ve bana böyle çocuk tipi bir bilardo masası almışlardı. Böyle ufak ıstakalı, ufak toplu.
Wow.
Ve o bir kenarda dururken ben işte böyle chopsticklerle yaptığım bir bilardo masasıyla işte kendi bilardo masamı yapmıştım. Ve annem oldukça uyuz olmuştu muhtemelen yüklü bir miktar ödediği için. Yani evet, benim de hep oyun kurma tarafıyla ilişkim vardı. Her ne kadar bir takdir belgem olmasa da bu konuyla ilgili.
Burada benim de yok. Ben de öyle bir yerim ama hiç yani Lütfiye Hoca'ya buradan ben de bir...
Evet, Lütfiye bal. Çok severim kendisini.
Kıskandık kendisini.
Kıskandık. Evet. Desteklediği için de teşekkür ederiz evet. Bir yandan. Peki şimdi Olcay takdir belgesi almış. Yani buna eğitimini buna doğru evirmesi biraz böyle olası. Ama ikiniz için de soracağım yani nasıl karar verdiniz konservatuar okumaya? Ve hani o süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Yani mesela sende ailede oyuncu var zaten. Bunun bir baskısı oldu mu ben merak ediyorum. Olcay sende de hani tam tersi hani oyunculuk hobi olarak mı yapsan? Tiyatro hobi mi kalsa acaba falan dendi mi? Bunu biraz merak ediyorum. Alp senle devam edelim istersen.
Olur. Ya şöyle, tabii benim babam oyuncu ve doğrudan insanlarda böyle bir hani bir usta çırak ilişkisi, işte marangozluktaki, aşçılıktaki olduğu gibi böyle bir ilişki canlanıyor gözlerinde. Ya nur içinde yatsın, hakikaten oyunculukla ilgili çok sorum ve sorunumu çözmüştür kendisi. Ama aslında benim oyunculuk yolculuğum ondan oldukça bağımsız gelişti. Ben de aslında kıymetli bir ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle, o da Erdinç Hocam, madem sen andın ben de anayım. Çok kıymetlidir gerçekten benim için yeri. Kendisi işte, ben bir yıl sonunda Oliver Twist oynuyorduk. Ben işte yetimhane müdürü Bob rolüyle işte 10 yaşında liselilerin oyununda oynamıştım. Böyle çok havalıydı yani. Ve tabii o zamanki işte Bayan Anet İngiliz bir hocamız vardı. Kendisinin vizyonu sayesinde komik de bir reji fikri aslında. İşte 10 yaşında bir çocuğu 17 yaşında çocukların oynadığı bir oyunda müdür rolünde oynatmak falan. Ve orada Erdinç Hoca, ya bir şey söyleyeceğim ama çok sinirleneceksiniz demiş anneme. Çünkü annemle babam taze boşanmıştı o yıllarda. Ama galiba Alp oyuncu olacak. Benim böyle bir hissiyatım var. Yani kendini sunduğu, bir şeyler tasarladığı veya performans gösterdiği bir iş yapmasını tavsiye ederim size. Hani böyle şeylere yönlendirmenizi tavsiye ederim demişti. Annem de sağ olsun bu tarz şeyleri benimle olabildiğince sansürsüz konuşurdu ve çok etkilenmiştim bundan. Evet, işte bu falan olmuştum 10 yaşında. Yani babam o zamanlar da oyuncuydu elbette, ben bunun farkındaydım ama çocuk kavramasında hani babanın oyuncu ya da mühendis olmasının ne kadar farkı var onu bilemiyorum. Babam hiçbir zaman baskı oluşturmadı ama kendi yolculuğundaki işte o her ebeveynin refleksi sanırım, hani zorlukları ve engelleri bildiği için hep beni uyararak devam etti. Ama sen en iyisini bilirsin zaten gibi de bir rahat alan açıyordu sağ olsun bana. Yani bir baskı unsuru şöyle bir yerden, oyuncu olduktan sonra o baskı unsuru doğmaya başladı. Çünkü işte Alp olmak yolculuğunda, işte yani Levent'in oğlu değil, Alp olmak yolculuğuyla yüzleşiyor insanlar böyle sanatçı ailelerden gelince. Hani benim babama hiçbir zaman geçmek veya işte hani bu kavramlar boş gelir bana, hani sanatta yarışmaya pek inanmadığım için. Ama en azından şimdi hani bir Alp'in de bir varlığını doldurabiliyorum gibi geliyor.
Ben dibine kadar memur bir aileden geliyorum. Ankaralıyım çünkü. Ailemde herkes memur olduğu için tam o söylediğin. Boşver ya, sen hobi olarak mı yapsan? Yani olmadı desem yalan olur ama bu benim çok yolumu kesecek, beni engelleyecek ya da bu yolculuktaki önüme taş diye nitelendirebileceğim bir şey hiçbir zaman olmadı. Ailem her zaman destek oldu. Tabii ki endişeleri vardı. Bu iş nasıl bir iştir? Hani devamında ne gelir? Hani bizim bildiğimiz bir devlet tiyatrosu vardır ve yine memuriyettir o. Yani ama şimdi bakıyoruz devlet tiyatrosu da sınavla alıyor, sınav açmıyor. Nasıl olacak ki bu iş gibi endişeleri tabii ki oldu ailemin. Ama rahmetli büyük babam çok destek oldu bana bu yolculukta. Ben ilk konservatuvar sınavına girdiğimde 17 yaşındaydım. Tabii ki kazanamadım. İyi ki de kazanamamışım. İkinci girişimde kazandım ve o ikinci girişime beni motive eden, destekleyen, hayır senin hayalin bu, vazgeçme diyen rahmetli büyük babamdı en çok. Nur içinde yatsın. Ama ailem her zaman her konuda destekçimdir.
Şimdi tam oradan devam edeyim istiyorum. Alp Yeditepe'den mezun. Evet. Olcay'da Anadolu Üniversitesi'nden. Ya ikinize birden şunu sormak istiyorum aslında. Ben de kendi okulumda hani ekollerle biraz savaştım. Evet, şey hani hayır bu değil ya, yani bu değil hayalim gibi bir noktada hani böyle biraz hayal kırıklığına uğrayıp ama sonra hani tamam bu değilse başka bir şey böyle devam edelim dediğim bir noktaydı. Sizde de hani ekol olarak yani savaştığınız, kendinizi göremediğiniz ama hani sonrasında da bunu oturttum dediğiniz bir şey var mı? Biraz bunu duymak istiyorum.
Sendeyiz.
Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Çok isteyerek girdim bu okula. Nitekim Bilkent'i de kazanmıştım aynı sene ama kendimi daha yakın görüyordum Anadolu Üniversitesi'ne. Ve hani hiç de pişman olmadım. Ama yani ekol olarak değil, tabii ki bazı hocalarımın verdiği eğitim, yaklaşım biçimleri, oyunculuğa ve öğrencilere ve bir eğitimci olarak genel duruş ve tavır olarak daha çok sevdiğim, hiç sevmediğim, yakın bulduğum ve bulmadığım vardı tabii ki. Bizim okulun şöyle bir tarafı var. Ekol gibi bir derdi yok. Yani zaten okulumun sevdiğim, hani hem yereceğim hem öveceğim. Övdüğüm kısımdayım. Sevdiğim tarafı buydu. Yani o yaşımda yapabildiğim tahlille bu tabii. Ama şu an baktığımda da hala aynı şekilde aslında. Bir ekol dayatması yok bizim okulda. Bunu çok seviyorum. Çünkü çeşitliliğe inanıyorlar. Oyunculukta da, oyunculuk biçimlerinde de ve oyuncuların kendilerinde de çeşitliliğe önem veriyorlar. Yani tabii ki okulda en kendimi yakın gördüğüm, en dersinde keyif aldığım ve bugün oyuncu olarak da geriye dönüp bakıp hatırlayıp heyecanlandığım bir metot diyemem ama rahmetli Erol Keskin hocamın öğretileri hala kulağıma küpedir. O zamanlarda da çok severdim. Hala da çok saygı ve sevgi duyarım.
Benim için de aslında hani savaştığım bir ekol var mıydı bilmiyorum ama hani Olcay ile aramızda bir de şöyle tuhaf bir benzerlik var. Yani Kelelaka 2 okulda okumamızla beraber okullarımızın, bölümlerimizin kurucusu aynı kişi. Metin Balay, sevgili Profesör Doktor Metin Balay, Metin hocamız. Ya yani Metin hoca zaten hani günümüzde artık tabii onun gibi söyleyenler çoğaldı ama o ilk söylediğinde çok farklı bir adam olarak zaten Türkiye'ye gelmiş birisi. Dario Fo ve Frank Rame'nin asistanlığını bilfiil yapmış. İşte tiyatroya bakış açısı, özellikle ilk profesyonel kariyerine başladığı yıllarda çok farklı noktada olan bir insandı. Bunu da tabii ki Eskişehir'de okumadığım için bilmiyorum ama nasıl bir yapı kurduğuna dair tahminler yürütebiliyorum. Yalnızca benim Olcay'a göre ya da devlet konservatuarı okumuş oyuncuların özel konservatuar ya da Güzel Sanatlar Fakültesi okumuş oyunculara göre avantajı orada bir, tabii o da artık bozuldu bu taşeron akademisyenlerle vesaireyle ama daha kadrolu bir yapı var orada. bizim biraz dezavantajımız ama bazı dönemlerde de avantaj oluyor. Çok çeşitlilik gösterir bizim öğretim üyelerimiz. Çünkü hep sirkülasyon vardır. Hani dizi bulan ayrılır, böyle yok paraya gelirler. Yani ben nereden baksanız yani 25-30 hocanın elinden geçtim 4 senede. Ya bu çok inanılmaz bir sayı gerçekten. Çünkü hani birinin dediğini tam anlamaya başlarken onun ayrılıp yeni birinin gelip sil baştan ya da bambaşka bir metotla devam etmesi. Ama bu bilmiyorum biraz öznel bir şey ama bana hep avantaj olarak döndü aslında. Ben hepsinin o mümkün mevcut sürede tadını çıkarmakla ilgilendim. Kimisini daha çok sevdim, kimisini daha az sevdim. Ama senin yaranı da gayet iyi anlayabiliyorum. Çünkü yani öğretmen dediğimiz şey insanı rezil de eder, vezir de gerçekten. Benim de beni rezil etmek üzere olan öğretmenlerim olduğuna inanıyorum şöyle bir geriye dönüp baktığımda. Ama işte hepsinden bir öğreti, hepsinden bir ders çıkarmaya, böyle olumlama, çok meşhur bu aralar bu kelime. Hani olumlama tarafıyla ilgileniyorum sanırım ben de.
Ya ben de mezun olduktan sonra aslında biraz böyle damıtıp da ya bu şu an evet o an böyle çok ergenlik belki de hani o 18-19'ların verdiği öfke de hani bu değil ya falan hani gibi bir yerden de hani onları anlıyorum daha çok. Ama hani değişimin gerektiğini de hani biraz kabullenmeleri gerektiğini de düşünüyorum.
Doğru.
Ama
hı hı.
Benim de kesinlikle. Böyle son senede tabii bağ kurduğum çok canım hocalarım da oldu. Şimdi bir diğer okula geliyorum, Devlet Tiyatrosu'na. Yani sizde çok güzel bir şey var. Hani böyle iki farklı taraf var ve böyle ikinize birden farklı şeyler sorabiliyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. yine hani Alp İstanbul Devlet, Olcay Ankara Devlet Tiyatrosu. Ha yine böyle kıyaslama şansımız olacak bir noktada. Ya daha doğrusu hani siz zaten çok konuşmuşsunuzdur aralarınızda. Hani aranızda konuştuklarınızdan ben biraz böyle kayıtlara bir şeyler geçirmek istiyorum. Yani nedir sizce orada da ekol olarak fark?
Ya şöyle tabii hani Olcay'ın Ankara Devlet Tiyatrosu ile ilişkisi biraz böyle seyirci şey bir ilişki. Hani yapının içinde çok hani çok oyun seyretmiş zamanında. Oradaki yapıyı çok vakıf. En yakın arkadaşı hala mevcut Devlet Tiyatrosu kadrosunda. Yani ben İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun çok son dönem bir üyesiyim. Yani ben 2017'de girdim kuruma. O zamanlar işte bir figüran kadroyduk biz. Ama işte mezun figüranlar, mezun olmayan figüranlar diye bir ayrım vardı aramızda. Sonra bu böyle bir 4B sözleşmeli ve kadrolu gibi bir süreçle yani bizim kuruma dahil edildiğimiz bir yapıya dönüştü. Yani benim gözlemlediğim en temel fark, daha doğrusu farkı belki Olcay söyleyince zaten herkes anlayacaktır ama ya İstanbul kendi başına bir ülke. aslında kendi başına bir Türkiye, yani küçük bir Türkiye burası. Yani 81 ilden de insanın olduğu, hatta belki işte 30-35-40 milletten insanın yaşadığı. Hani o klişe taraflarına girmiyorum, böyle harmoni içinde falan değil. Gayet de bence bulanık ve kaotik bir biçimde yaşıyor bu insanlar hele günümüzde. Ya bunun da sirayet ettiği bir tiyatro var. Yani bu gerçekten 40 kişilik apartman sahnelerinde de işte 800 kişilik devlet tiyatrosu sahnesinde de bu yapı zaten sirayet ediyor. Acele var burada seyircide de oyuncuda da tiyatro biçiminde de. Ankara'da daha geçen haftalarda biz Ankara'daydık ve orada işte bir bu Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan oyunu seyretme fırsatımız oldu. Orada bile net olarak görebiliyoruz yapıdaki farkı. Hala çok daha geleneksel. Olcay desin demiştim de biraz da Ankara'ya da girmiş oldum. O daha derinleştirecektir bu tespitlerimi. Yani böyle bir orada modern gelenekçi bir yaklaşım var. Burada bir yaklaşım var. Yani bu ne bilmiyoruz. Anladım. Burada bir uzaklaşım var ya da bilmiyorum.
Evet, ben Ankara'da doğup büyüdüğüm için üniversiteye gidene kadar ve tiyatro aşkı, tiyatro peşinde koşmak hep olduğu için Ankara'ya tabii ki öyle çok özel tiyatro, hele o zaman için yani ben 2006 yılında girdim konservatuara, işte 2005-2004 bu yıllardan bahsediyorum. Öyle çok fazla İstanbul'dan öyle oyun gelmezdi ya, şimdiki gibi o turne çok daha farklı bir düzende ilerliyordu. İşte Aysa Prodüksiyon'un prodüksiyonları gelirdi. Çok pahalı olurdu bizler için, özellikle biz öğrenciler için. İşte giderdik, sıra beklerdik. Boş yer olursa bizi azat edip alırlarsa oraya bir kıyak geçerlerse girer izlerdik böyle arkalardan bir yerlerden. Aynen öyle. Yani onun da keyfi bambaşkaymış tabii. Ama tabii ki asıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nun repertuarında o sene ne varsa onu izlerdik. Ve ben tabii ki hani bu konservatuar hazırlık aşaması olduğu için her oyunu, her çıkan oyunu hemen izleyip işte sevdiğimiz yönetmenler listesi, sevdiğimiz oyuncular listesi falan. Ah ben bu oyunu çok severim, bunu koymuşlar repertuara, hadi gidip izleyelim falan. Ya da okulların oyunlarını izlerdik, işte Dil Tarihi'nin oyunları, işte Bilkent'in oyunları gibi gibi. Seçenekler bu kadardı. Ama tabii ki Devlet Tiyatrosu, yani Ankara Devlet Tiyatrosu bir kere gerçekten başlı başına bir şey yani. Bunu ben hala böyle olduğunu düşünüyorum. Çok bu devletin tiyatrosu olma titrini çok yerine getirdiğini düşünüyorum. Ankara seyircisinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok kalifiye bir seyircisi olduğunu düşünüyorum.
Evet, kesinlikle.
Çok kıymetli bir seyirci bence. Çok donanımlı. Yani gideceği oyunu... Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ben 17 yaşında işte ilk sınava girdim, kazanamadım. O yıl Ankara Sanat Tiyatrosu kursiyer alımı yapıyordu. Sınava girdim, kazandım. Ve o bir yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerdim. Ve orada işte Rutku Aziz'lerin, Erol Demiröz'lerin oyunlarını izleyerek bir yıl geçirdik. Ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kemik bir izleyici kitlesi vardır. Gelirler, giyimlerinden oturmalarına, kalkmalarına, premier günlerinde o fuayede yapılan kokteyle kadar siz orada bir tiyatro salonunda olduğunuzu, çok kıymetli bir an içinde bu insanlarla bu anı paylaştığınızı ben 17 yaşımda hissederdim. Ve tabii ki İstanbul'a gelince biraz bocaladım, ne yalan söyleyeyim. Çünkü mesela premierlere şık gitmek, şık giyinip oyun izlemek burada sanki hani tam tersini yapınca böyle başka bir yok ya bu daha iyi falan.
Ben o kadar iyi anladım ki.
Yani bilmiyorum, tabii ki çok hani katılmayanlar da çok olacaktır ama ben böyle bir ekolse işte buradan geldim. Okulda bir ekol görmedim ama Ankara'da tiyatro izleyicilerinin oluşturduğu bir ekolden geldim.
Ben de şunu hatırlıyorum. Yani Rize'de doğup büyüdüm ve sadece benim de böyle son iki seneme denk geldi. Bir kültür merkezi kuruldu, bir sahne vardı. Ve sadece Ankara Devlet Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu. Biz İstanbul'dan hiç oyun izleyemedik, gelmedi yani. Ama Ankara'dan çok iyi oyunlar izledim. Yani soğuk bir Berlin akşamı hala da aklımda. Yani sahnenin ikinci perdeden sonra sadece böyle ölü olarak kalması oyuncunun, yani hiç hareket etmemesi. Biz makit oyağı falan demiştik. Yani. Ve o yaşta beni çok etkilemişti. O yüzden Ankara Devleti'nin bende de biraz böyle yeri ayrı gerçekten.
Evet.
Bir de çok ufak, hani hazır konusu açılmışken gibi bir ek yapmak isterim hani bu konuda. Devlet tiyatrosunu sevelim. Yani şöyle böyle bir yani mesaj gibi olacak biraz ama yani. Şöyle bir durumu var aslında. Bu çok önemli bir gelenek. Yani yetiştirdiği oyunculara böyle şöyle bir dönüp baktığımızda aslında hakikaten işte 40'lardan beri süre gelen bir kurum bu. Ve hani hakikaten böyle bıraktığı oyuncular, yönetmenler, oyunlar falan inanılmaz. Ve ben biraz aslında kendi kendimizi yermeye bayılan bir topluluğuz biz. Hani genelde böyle yaptıklarımızı kıymetsizleştirmek, elimizdeki imkanları kıymetsizleştirmek gibi bir genel hastalığımız var. Asla lütfen buradan böyle bir hani şey övgüsü çıksın istemem, böyle hani sevelim bu milleti, sevelim bu halk falan. Öyle bir yerden, demagojik bir yerden demiyorum bunları. Ama hani ya varsayalım bizim işte bir özel tiyatromuz, bir sanat kolektifimiz var ve hani hadi şöyle 5 il gezip ücretsiz oyun oynayalım halkımıza dediğimiz anda biz hani 5 yıl onun borcunu kapamakla vakit geçiririz. Ama işte bunu böyle şıp dedin mi yapabilen de bir koca kurum var orada. Her ne kadar içinde kimi dengeler bozulmuş, boşaltılmış vesaire olsa da ya mesela Ankara'ya gittiğimde işte bunu çok net hissediyorum o anlamda. Yani bu keyifli bazen.
Tam olarak dedin, çok doğru. Belli bir yaşta aslında izleme pratiği demeyeyim de hani izleme alışkanlığı, evet. Aynen öyle. İzleme alışkanlığı katması için çok önemli. Mesela ben onu söylüyordum. İstanbul'a gelince ben hani keşfettim. Aa, böyle oyunlar da varmış. Yani işte Oda Tiyatrosu diye bir şey var. Evet. İnanamıyorum ya falan. Yani ben hep büyük prodüksiyonlu şeyleri izledim. Çünkü o kadar hani mümkün ve imkan vardı. Ve ama hani beni o yaştan bu yaşa hazırlayan o zaten. O yüzden de bence de çok önemli yani. Ve o yaştaki kişi zaten Oda Tiyatrosu'nu belki hani tam olarak ilk onunla başlarsa hani anlayamayabilir. Ya da tabii. İşte neye düştüm diyebilir yani. Aynen, o yüzden öyle. Bence de önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
Evet.
Şimdi varsaymayıp kurduğunuz tiyatroya getiriyorum konuyu. -16'ın kuruluşuyla başlayalım. Hani 2 Temmuz 2021. Evet. Benim de doğum günüme yakın bir tarih.
Evet. Bizim evlilik yıl dönümümüz ayrıca.
Aa, ayrıca süper. Evet. Benim de 6 Temmuz doğum günüm. Tam bir Temmuz'da buluşuyoruz.
Evet, tamam, Temmuz evet. Bir parti haftası oluyor.
Güzel, çok şey var.
Nasıl kuruldu? Yani aslında şöyle, tüm bu bahsettiğimiz önden sorma sebebim de o yani. Bunların içinden nasıl oldu da siz bunu kurmaya karar verdiniz? Hanginiz başlamak ister?
Şöyle, İstanbul'da tiyatro yapmak, bir şekilde yapmak isterseniz zaten yapıyorsunuz. Ben de bir şekilde yapıyordum. Bağlı olduğum bir toplulukla. Ve sonra yollarımız ayrıldı ve üzerine işte o dönemde televizyonda iş yaptığım, pek tiyatroya vakit ayıramadığım bir dönem oldu. Ve sonra zaten işte pandemi patlak verdi. İşte hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Herkes elindekinin kıymetini fazlasıyla anladı. Dijital tiyatrolar yapıldı. Sanki hani daha önce herkesi evlerine bağlamışız gibi. Hani herkes bir şekilde üretim üretim diye çıldırdığı o dönemde. Ben de çıldırdım.
Ben de çıldırdım. Yani
evet,
çıldırdım.
Yani hepimiz çünkü gerçekten elimizden her şeyin kaydığını düşündük. Bir telaşa kapıldık her konuda. Birazcık böyle gerçeklerle yüzleştik ve ben de mesleki bir kaygı anında bu durumdan nasıl çıkarım, işte bir şeyler yapabilirim, işte oyun okuyayım falan diye böyle tekrar oyun okuyalım derken böyle bir metin keşfettim ve çok etkilendim. Prima facie ilk bakışta, metnin adı Suzy Miller yazdı. Ve oyunu çok sevdim ve dedim ki bazen öyle olur, hani o günkü modunuz, o haftaki modunuz o oyunu sevmenize neden olur. Ama bir böyle bir hafta sonra okursunuz, ha iyiymiş deyip devam edersiniz. Ama ben de tam bunu yaptım, yani bir Nadas'a bırakayım, birkaç gün sonra bir daha okuyayım, yine bu kadar beğenecek miyim acaba diye. Ve birkaç gün sonra tekrar okudum ve tekrar çok beğendim. Sonra Alp'e bahsettim, Alp ben bir oyun okudum, niye çok beğendim, acaba ben mi etkilendim, sen de bir okusana dedim. Fikrini merak ettiğim bir iki arkadaşıma da okuttum ve aldığım bütün fikrine güvendiğim insanlardaki geri dönüşlerde oyun metninin çok çarpıcı ve güzel olduğuyla ilgiliydi. Onlar da çok beğenmişlerdi ve tabii çok motive oldum. Ya acaba yapabilir miyiz böyle bir şey, nasıl olur diye konuşurken bir arkadaşımın ve Alp'in yüreklendirmesiyle böyle bir yola çıktık. Sonra o beni yüreklendiren diğer arkadaşım bu yolculukta ayrıldı. İyi ki de ayrıldı çünkü biz Alp'le kendi yolumuzu bulmamız daha doğru oldu. Benim bir tiyatro kurmak niyetim asla yoktu. Biz Alp'le hiç böyle bir planımız yoktu. Sadece oyun çıkarmaktı. Bu oyunu oynamaktı ilk hedefimiz. Ama sonra o yolculuktan ayrılan arkadaşımın oluşturduğu boşluk -16 ile doldu. Ve beraberinde ekibin diğer üyeleri de dahil oldukça aslında o boşluk fazlasıyla doldu. Ve böylece -16 kolektif kurulmuş oldu diyeyim.
Senden de isim kâsini dinleyelim o zaman.
Olur. Olur. -16 ismi, Olcay'la biz ismi düşünürken işte bu tam da bahsettiği sürecin sonlarına doğru işte artık tamam kuruyoruz eminiz değil mi falan diye. İşte öncesinde bir -16, tiyatro -16'ydı. Hemen akabinde işte bu kurulan ekibin genetiği sayesinde -16 kolektif adına kavuştu. Ben Olcay'a iki şart, daha doğrusu o bir şart, ben bir şart sunmuştum. O tiyatroyu çağrıştırmasın. Demişti işte böyle tiyatro fuaye, tiyatro işte kulis filan. Şimdi aman vardır diye de korktum, hani böyle birilerini taşlıyormuş gibi olmayalım. O insanların da ben gayet de akla yatkın bir refleks zaten. Ben Olcay'ın bunu peki tamam sen bilirsin filan demiştim. Benim de şartım isminde sayı geçmesinde. İşte böyle işte sahne 1, sahne 5 falan gördüğünüz gibi hani Emir Demir'i kesti ve... Benim şartım, yenilen şart oldu. Ama tabii burada hani sayıdan ziyade aslında Olcay'ın daha keyifle anlatabileceği bir şey. Ama işte Olcay'ın Sirius Yıldızı ile kurduğu bir mistik bağ mı diyeyim artık, böyle bir sofistike bir bağ var. Çok önemser kendisi. Hatta işte ensesinde de onun, yanılmıyorsam, Mısır hierogliflerindeki Sirius Yıldızı'nı temsil eden sembol var. İyi, sevgililik sınavından geçtim.
Evet. Buradan senin... büyük bir kavga çıkacak ama.
Hayır, asla senin, çıkmaz ama
senin
bravo.
Senin endişeni sezdim. Ben de sen endişelendikçe ben de endişelendim ama. Şey, iyi kurtar. Tamam, kurtulduk. Tamam. Okay. Şahane.
Evet, şahane.
Ve işte oradan da o da böyle işte Sirius Yıldızı, onunla bağlantılı bir isim vesaire derken onun işte gökyüzündeki koordinat numarasına bakıyor ve şu an tabii hepsi ezberimde değil kesinlikle ama başlangıcı -16 şeklinde olduğu için Olcay işte -16 olsun falan diye. Ama sonra artık -16 bizim o kadar yabancılaştığımız bir kavram ya, bir kavrama dönüştü bizden, bizde hani bir addan ziyade bizim için böyle hani -16 çocuk, -16 bebek gibi bir şey yaşıyor böyle etrafımızda. Ya Olcay'ın dediğinde de ufak bir ek olarak aslında bizim bu kolektifleşme sürecimizde biz hakikaten yani tiyatroyla farklı kanallardan ve yaşımıza göre oldukça tecrübeli olmakla beraber tiyatro kurmakla ilgili oldukça tecrübesizdik. Yani ve bu sanat kolektifine dönüşürken de biz şöyle bir arkadaşlarımızdan yardım istedik aslında sadece. Ve herkes öylesine profesyonel ve öylesine candan bir karşılık verdi ki buna ve biz şeyi fark ettik. Yani ne güzel bir çevremiz varmış. Ne kadar çok müzisyen, ne kadar çok fotoğrafçı, ne kadar çok sinemacı, ne kadar çok tiyatro insanı tanıyormuşuz ve bu insanlar bizim aklımıza fikrimize ne kadar güveniyormuş gibi bir çıkarım yapıp hakikaten o boşluk doldu taştı. Hani Olcay'ın demin bahsettiği.
Evet, bir de parantez açacağım, çok özür dilerim. Tabii. İşte bu Sirius yıldızı aslında en parlak tek bir yıldız ama aslında yani gök bilimcileri bu bir aslında takım yıldızı. Yani tek parlak bir yıldız ama aslında yörüngesinde Sirius A, B olmak üzere bir diğer yıldızlarla bir takım yıldızı oluşturduğunu keşfediyorlar. Ve aslında bu bizim DNA'mıza da çok uyan bir şey. Yani işte tek bir iş yapılırken aslında perde arkasında birçok kişinin öndeki o parlayan şey için hizmet ettiği, hizmet etmek kelimesi aslında çok kulağa hoş duyulmadı ama birlik olduğu, yüreğini ortaya koyduğu bir işe dönüşmüş olması da aslında Sirius -16 denkleminde böyle iyi bir yere oturuyor.
Yani bu şimdi yurt dışından bir oyun olduğu için... Yani bunu mesela hakkını nasıl alabildiniz? Yani ben bence çok zorlandığını düşünüyorum bunda.
Şöyle oldu. Zaten bu oyunu ben aslında ajansın yani yurt dışındaki işte Suzy Miller'ın Avustralyalı bir yazar. Bağlı olduğu ajansın birlikte çalıştığı Türkiye'deki ajansı Onk Ajans tabii ki. Oranın sitesinden ben işte oyunlara bakarken metni rica ettim. Bu konuda hiç zorluk çıkarmıyorlar zaten. Okumak istediğiniz metinleri gönderiyorlar. İlgilendiğinizde o şekilde kendileriyle iletişime geçiyorsunuz. Ben bu metinle ilgileniyorum, koşullarıyla ilgili bilgi almak istiyorum diye ve süreç başlıyor. Ve o şekilde oldu yani ben oyunu okudum ve çok şanslıydım. Metni kimse keşfetmemişti. ve ben keşfettim. ve ajansla iletişime geçtim. Oyunun boşta olduğu yani kimsenin ilgilenmediğini hani henüz bir alıcısının olmadığını söyledikleri için bu süreç başlayabildi. Ama şöyle de olabilirdi yani bu oyuna ilgilenen biri var. Dolayısıyla size hani haklarıyla ilgili bilgi veremiyoruz da diyebilirlerdi.
Yaşamışlığımız da var.
Ki yaşamışlığımız da var başka bir oyunla ilgili. Ama aslında çok sancılı olabilecek bir süreç. Sanıyorum bütün bu yani bütün bu durumlar bir araya gelmek istemiş. Yani ben böyle bakmak istiyorum. Yani bu oyun bizim olacakmış. Bu süreç başlayacakmış. -16 kolektif kurulacakmış. Böyle birazcık duygusal bir yerden bakıyorum. Ne yazık ki çıkamıyorum -16 ile ilgili bu duygusallıktan ama kolay oldu yani oyunu almak kolay oldu.
Bir yerde de şans dönsün artık yani.
Tabii
yani,
ki
hep
evet.
Hep zorlanmayacağız.
Bence de hep zorlanmayalım.
Evet.
Çok okey bence. ama zaten oyun zor bir oyun. Yani ben şey soracaktım sana. Oyun öncesi o gün kendini nasıl hazırlıyorsun buna? Yani ben izledikten sonra biraz kendime zor geldim. o yüzden biraz bunu duymak isterim senden.
Oyun öncesi her anından yani o gün uyandığım ya bir gün öncesinden zaten onun alttan alta başlıyor hissi. yani ben böyle çok olayları büyüten bir tip olmayı sevmem özellikle kendimle ilgili şeyleri. Ya böyle küçümsemeyi ve önemsizleştirmeyi severim ama o içeride devam eder bende böyle bir yapım var. Dolayısıyla bir gece önceden aslında yarın oyun var. Evet yarın Prima Facie oynuyorum hissi aslında bünyeme giriyor. Ve ertesi sabah yani oyun günü sabahından itibaren bir hani bir oyun motivasyonu herhangi bir oyun motivasyonuna paralel tabii ki bu oyunun ağırlığının verdiği his hep oluyor. Ama ben açıkçası sahneye girdiğim andan itibaren dekorun asılmasından işte yerleştirilecekse sandalyelerin konulmasına perdelerin ne kadar nizami olduğundan çelik halatların sağlamlığına kadar uğraşan biriyim. Yani ben oyun günü gidip kulise oturup kendimi kapatıp işte konsantre olup saatlerce laf geçip hiçbir işe karışmayıp kendimi dış dünyadan izole edip böyle bir oyuncu değilim. Bu role de böyle çalışmadım ve her oyun günü de bunu yapmıyorum açıkçası. Benim motive olmam aslında o 4 tane perdeyi oraya astığımdaki onların ne kadar milimetrik olduğu, sound check'i yaparken aynı zamanda işte o sahnenin her karışına adım atabildim miyi test etmek. Aslında hazırlığım böyle oluyor.
Onu soracaktım ben de. Siz dekoru çok zor bir oyun. Tam senin de anlattığın gibi yani milimetrik çünkü yani. Aslında ben seni izlerken şey demiştim. Sahnede tek ama tek değil. hani kesinlikle tek değil. Yani dekor o kadar eşlik ediyor ki sana kesinlikle tek değil sahnede. Ve hani şeyi düşünüyorsun ister istemez. Buna uygun sahneyi bulmak çok zor. Ve acaba hani yani belli başlı hep aynı yerlerde oynayacak galiba. Çünkü hani onu oraya hani ciddi bir şekilde çizmek ve netlemek gerekiyor. Hani belki Alp de hani bu süreci birlikte yürüttüğünüz için biraz bahsedebilir. Ne kadar zorlandınız?
Çok zorlandık. Hatta 3. sezonumuzda hala zorlanıyoruz. Yani öyle söyleyebilirim. Çünkü tabii ki hani artık oyun bir noktaya geldi. çok sahne istiyor, çok şehir turneye istiyor falan. Ve çok cins sorularla aslında çıkıyoruz insanların karşılarına. Hani şimdi böyle bu teknik detaylarla ne seni ne dinleyicileri yorayım ama hani hakikaten çok kıl sorularımız oluyor. İster istemez işte böyle oyunla ilgili de çok spoiler vermeyeyim ama işte bir evet dijital mapping kullanıyoruz oyunumuzda. Ve tabii ki mevcut imkanlarımızla ve mekansız bir tiyatro olduğumuz için her şeyden önce her mekanda yeni bir tasarı, yeni bir planlama, yeni bir yoğunluk gerekiyor. Yani insanlarla hep biz böyle bir hazırlık süresi pazarlığı olur kiracı girdiğiniz sahnelerde. İşte onlar olabildiğince geç girmenizi ister, çalışanları az çalışsın vesaire diye. Siz de olabildiğince erken girmek istersiniz rahat rahat hazırlanmak için. Biz insanlara söylediğimiz saat çok erken bulunuyor. Gidip kurulduğumuzda ha diyorlar genelde. Hani öyle bir ilişkimiz var. Yani biz oyunla ilgili bu fikri geliştirirken ne yalan söyleyelim bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştik. Bir de böyle bir insanlarda hani anlamadığı teknolojik işler ya ne var ya basıyorsun bir tuşa oluyor falan gibi bir algı oluyor ister istemez. Ama işte sevgili mapping operatörümüz Nergiz'le çok iyi öğrendik biz bu işi. Öyle değilmiş o işler. Hakikaten oldukça sıkı.
Yani saniyelik bir aksaklık her şeyi aynen öyle. Aksatacak bir noktada yani. Ben de izlerken evet, bir onun gerginliğini yaşadım. Yani okey tamam çok her şey çok dakik ya bir dakika falan hani. O gerçekten zor.
Yani mapping ve perdeler benim diğer iki oyun arkadaşlarım aslında. Tabii. Yani kesinlikle. Tek kişilik bir oyun gibi değil yani.
Ya bir de birçok oyuncu bence katılır bu tespite yani hani sahnede oyunculuk yapan tiyatro oyuncusu insanlar. Ya elektrik ve dijital çok korkutur oyuncuyu sahnede. Evet. Yani çünkü hakikaten her türlü aksiliğe gebe bir şey yani bir sigorta kontağı atabilir. İşte biz işte şimdi bir yeni bir problemimiz var mesela işte bizim yeni bir projeksiyon cihazına geçtik. Onun akım yükünü işte şu an konvansiyonel teknolojideki sahneler kaldıramadığı için bizimki kapanıp açılıyor falan gibi böyle. Olcay bir anda sahnede hakikaten yeri geliyor işte tabiri caizse dımdızlak kalabiliyor. Ve bu riskle bu anksiyeteyle hep 80 dakikalık performansı yapmak zorunda. Bizim ikinci oyunda mesela benim hani mapping mi yapsak falan derken Olcay'ın böyle bir hani şey soyut bir tokadını yedim yani hani gerçekten asla falan dedi. Evet, İyi ki de yapmamışız diyoruz şimdi geriye dönüp bakınca evet, zaten. Evet.
O zaman tam böyle yani bu şeyleri konuştuk madem soyut tokatı falan şunu sormak istiyorum. Çift olarak dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Yani daha önce nezaketle Hakan'a da sormuştum bunu. Hani hem birlikte iş yapıyorsunuz ama aynı zamanda aynı evdesiniz. Oradaki kavganın eve taşınmaması, evdeki kavganın oraya taşınmaması gerekiyor. Ama bir yandan da hani gerçekten hani farklı ekollerden geliyorsunuz ve hani bunun açtığı bence gerçekten iyi bir tartışma alanı var. Ya bu denge nasıl sağlanıyor?
Sağlanamıyor
falan. Ağlamaya başlıyoruz biz.
Kurtarın beni.
Hiç öyle gözükmüyor. Denge var gibi duruyor.
Var var. Yani ya şöyle Olcay'la ben aslında ilişkimiz böyle bizim ilişkimiz çok farklı bir denklemde. Yani bizim ortaklıkla başlamış bir ilişki değil ilişkiyle başlamış bir ortaklığımız var her şeyden önce. Herhalde başladığımızda ilişkimizin ilk 6 ayında bir senesinde yani bir gün gelecek herhangi bir dalda beraber çalışacağız. Ya bu tabii ikimiz oyuncu olduğumuz için muhtemel bir şeydi her zaman ama hani böyle beraber bir hani kolektifimiz olsun, bir girişimimiz olsun. İşte her gün onunla yatıp kalkalım falan böyle bir tasarımız yoktu. Ve hani bunu söylemek zorundayım çok zormuş yani hep denir hani işte sevgiliyle iş yapılmaz falan filan. Katılmıyorum kesinlikle ama çok zor olduğunu da belirtirim. Ama Olcay'la ikimiz patlamaya hazır bir bomba gibiydik ve birbirimizin fitilini yaktık gibi hissediyorum ben.
Üretmek anlamında.
Üretmek anlamında. Yani bizim aramızda tatlı bir rekabet de bu aslında. Yani hakikaten bir şey var aramızda farkında mısın? İki gündür işte şu söz verdiğin işi yapmadın falan diyoruz. Bir beş dakika birbirimize giriyoruz bu konudan. Sana ne yapmazsam yapmam falan filan ama hani o sana ne diyen kişi de biliyor ki aslında yapıcı bir eleştiri var karşısında. Ama işte sevgilisi olduğu için onunla barışması biraz sürüyor. Ama sonra anlıyor ki tamam haklı bir noktaya değinmiş. Dolayısıyla yapayım falan. Ben bu işi Olcay dışında kimseyle yapamayacak kadar onu ortak olarak da çok seviyorum. Yani benim hayatımda beraber en rahat ve en iyi çalıştığım insan. Bunu bir belki de ilk kez söylüyorum. Yani bugüne kadar işte 150 iş arkadaşım olduysa toplamında bir numaraya hani böyle açık ara farklı Olcay'ı yazarım. Çünkü hayata yani İnsana, kaliteye, zevklere, sorumluluk bilincine, çalışkanlığa, tembelliğe, tembellik hakkına, çalışma mecburiyetine, hepsine çok dengeli bir inancımız var. Dediğin gibi çok farklı düşündüğümüz konular kesinlikle mevcut. Hatta çok fazla. Bunlar da kimisinde olacağı beni, kimisinde ben olacağı ikna ediyoruz. Kimisinde ikna edemiyoruz, onu bir süreden rafa kaldırıyoruz. Ama hepsi bir ahenk içinde gelişiyor. Ama bin kere düşünülmesi gereken bir konu. Biz biraz balıklama atladık olacağın da kuruluş aşamamızı anlattığı gibi. Herkes sıkı sıkı düşünsün yani.
Ben iyi ki diyorum yani.
Ben de her gün, her gün, her saniye.
Yani ben her şeyin en başında kesinlikle kolay olmadığını düşünüyorum. Yani ortaklık bir kere doğası gereği çok zor. Ve her gün, her an bir arada olduğun biriyle yeni, hani hayatında yeni diye niteleyebildiğin, nitelediğin bir oluşumda da birlikte olmak aslında o işin yeniliğini alıp götürüyor gibi duyuluyor. Yani uyanıyorsun, hani çok motive olduğun bir gün çünkü yeni bir işe başlayacaksın ama her şey aynı gibi. İşte bu noktada benim kendimi şanslı saydığım taraf şu. Alp çok kendini yenileyebilen bir insan. Benden ziyade. Ben daha bazı günler pesimist bir insanım hatta. Alp bana göre çok daha kendini yenileyebilen, çok daha yeni fikirler üretebilen, daha çözüm odaklı biri. Ben bunları ondan öğreniyorum. Ama ben öğrenmeye dair motivasyonumu kaybetmiş olsam ve öğrenmeye kapalı biri olsam çok daha zor olurdu. Ama her şeyin başına şunu yazarım. Nezaket, saygı ve çaba, birbirini anlama çabası olmadığı gün istediğimiz kadar birbirimizi yüreklendirelim, bir şey yapalım, hani böyle motive edelim, yürütemeyiz bence. İlişkide de bu en önemlisi, iş ilişkisinde de bu en önemlisi. Nezaket ve saygı bence gerçekten çok önemli. Çünkü birbirini dinlemeyi bıraktığında, birbirinin fikrine önem vermeyi bıraktığında yapacak hiçbir şey kalmıyor ki. Kapatıp dükkanı gidelim oluyorsun yani. O yüzden gelişmek de mümkün olamıyor. Ama biz birbirimizi dinleyen ve saygı duyan insanlar olduğumuz için, çift demiyorum, insanlar olduğumuz için iki tarafı da dengeleyebildiğimizi düşünüyorum. Nitekim bazı günler çok zor geçiyor. Çok zor geçiyor yani. Ama sonrasında da o zor geçen günü telafi etmeye dair motivasyonumuz hep oluyor. Umarım böyle devam eder.
Edice gibi bir görüşüm var benim. Öyle görüyorum.
Öyle umuyoruz biz de.
Evet.
Çünkü aslında sen diye biri var diye hani gelecek olursam, hani gençliğe dair bir hikaye bana sorarsan ve hani her gün hissettiklerimizi diyalogla görüyor olmak sahnede de çok farklı bir deneyimdi benim için. Ve hani şey oldum ben ikinizin arasında. Yani aslında ikinizin de eski ilişkilerinden bahsettiğini düşündüm. Hani bunun prova süreçlerinde ve şey dedim. Hani kavga etmeden ne kadar prova süreci yapabilmiş olabilirler falan. Hani geleceğim buna. Alp'le başlayayım. Hani yazma sürecinden biraz bahsedebilirsek. Çünkü bayağıdır bekleyen ve çok eski bir hikayenin aslında bugüne gelmesiyle ilgili. O yüzden ne kadarlık bir yazma süreciyle çıktı bunu bir öğrenelim. Sen diye biri vardı oyundan bahsediyoruz.
Aslında evet, yani çok uzun zamandır üzerine düşündüğüm bir fikirler balonundan süzüldü. Sen diye biri vardı. Hep ben böyle iki insanın diyaloğu ekseninde işte dünyaya perspektif geliştirebilen filmleri, oyunları, romanları falan çok severim. Yani sana bir odada iki kişinin sohbetini anlatırken aslında bir devrandan da bahseder. İşte hani dünyayla ilgili fikirlerini, o günle, gündemle ilgili fikirlerini hani aktarırsa çok seviyorum. Hani o mikro ilişkiyi seyrederken o makro perspektife sahip olmak keyifli geliyor bana. Sen diye biri vardı da biraz aslında tam da böyle bir arayışın ürünüydü. Kendime şeyi sormuştum. Böyle iki eski sevgili işte bir gerekçeyle bir gün karşılaşsalar ne konuşurlar? Hani nasıl başlar o? Ve nasıl bir gerekçe makul kılınabilir? Çünkü zordur. Hani eski sevgiliyle denk gelinmemeye çalışılır zaten. İşte ortak arkadaşların bir etkinliği varken o geliyor mu? O geliyorsa ben gelmeyeyim gibi durumlar olur falan. Yani insan çok iyi de ayrılsa kötü de ayrılsa en azından bir süre, en azından biraz olgunlaşana kadar pek tasvip etmez, pek istemez bu durumu. Tam da bu noktada en makul çözüm bana cenaze geldi yani. Çünkü bir yas durumunda birbirimizi affederiz. Yani bizim kültürümüzde birazcık o var. Hani
evet, evet.
Ya da kaybettiğimiz insanlar mesela, herkes onu yaşar işte, böyle nefret ettiğin bir yakınını kaybedersin. Kaybettiğin anda sadece güzel anılarıyla kalır o. O hesaplaşmakla ilgili bir barışma hali oluyor insanda. Tam da böyle işte ikisinin de, daha doğrusu işte en azından birinin yumuşak karınlı olduğu bir anda tekrar karşılaşsalar, yani önceliği onunla karşılaşmak olmadığı bir durum olsa nasıl olurdu gibi bir fikri. Ben böyle yaklaşık bir yarım oyun, yani birinci perde diyelim, perdesiz bir oyunumuz var da, yani ilk kısmını yazıp tekrar rafa kaldırmıştık. Sonra sağ olsun Olcay'la bir gün, hiç unutmuyorum, Kadıköy'de bir yerde böyle çay içiyorduk. biraz böyle yeni bir şey yapma isteğimiz de kabarmıştı. Beraber bir şey yapmak istiyorduk. Çünkü kreatif görevlerim benim biraz kısıtlıydı prima facie'de. Aynı anda devlet tiyatrosunda bir oyunum vardı ve daha ben koordinasyon idare kısmını almıştım. Sonra böyle oyunlar falan okuyorduk, tarıyorduk falan. Ya sen bir şey yazmıştın, böyle çok da güzel gidiyordu o, dili falan da iyiydi. Bir ona dönsene falan dedi Olcay. Aa evet falan, nasıl güzel hatırladın ya falan diye. Ben böyle hakikaten böyle bir bilgisayarımdan, klasörden çıkarıp tekrar başına oturdum ve çok hızlı yazdım ikinci kısmını da. Yani bekliyormuş hakikaten yazmamı. Ya birinci kısmı yazdığım sürenin böyle çeyreğinde ikinci kısmı yazdım gibi oldu. Ve ortaya Sen Diye Biri Vardı çıktı. Bunun aslında böyle şu sıralar çok meşhur. Aslında biz de biraz üzerinde çalıştık. Hani devising dedikleri bu İngilizlerin hani işte provalayarak yazma gibi ya da dönüştürme gibi bir süreci de var aslında Sen Diye Biri Vardı'nın. Çok şanslıyım ki işte böyle ilişki oyunu yazarken kadın ağırlıklı ve queer ağırlıklı bir ekibimiz olduğu için onlar da bir hani benim hani tabiri caizse sismen yazdığım kimi cümleleri de böyle ya burada böyle demiş de oluyor mu hiç Alpçim falan gibi törpüleriyle ya yani diyeyim. Hani nasıl diyeyim, bir güzel bir kelime öbek yani olumlu sansür diyeyim. Hani öyle bir olumlu sansürleriyle oyun son halini yani final draftına oluştu, ulaştı. Yazma süreci aşağı yukarı böyle gelişti. Tabii ki biraz güncellendi oyun. Ya yani mesela ekonomik referanslar var oyunda. Hani biz provaya başladığımızda bize gerçekçi gelen örneğin işte bir kira anekdotu var hatırlarsın. Prova başlarken evet yani bu yüksek bir kira gibi duyuluyor değil mi dediğimizde hani provamız işte 1,5-2 ay sürdüğünde ya bu şu an çok komik bir kira oldu yani şu an bu kirayı görse insanlar hani uçar atlayarak tutar falan dedik. Ve öyle bırakma kararı aldık. Yoksa bu ülkede hani 3 haftada bir güncellememiz gerekir.
Aynen onu diyecektim yani. Senin her şeyi güncellemen lazım. Aynen. O yüzden öyle yaparsan.
Böyle.
Mekansız bir tiyatro olduğunuz için ondan devam edelim isterseniz. Yani provalar için mesela hani nasıl bir yer buldunuz? Neresi size ön ayak oldu ya da hani destek verdi diyeyim.
Bir ilişkide olmanın avantajlarından birini tabii ki kullandık ve evimizde prova yaptık. Yani öncelikli olarak evet evimizde başladık. Güzel böyle pastamız, böreğimiz, çayımız, kahvemiz, kedilerimiz, arkadaşlarımız, okumalarımızı yaptık bolca. Sonra yine ekibimiz çalışırken birer sevgi pıtırcığı olduğu gibi gerçekten SS subayı gibi başımızda durup bize ezberde çalıştırdılar sağ olsunlar.
Yani evdesiniz diye ev rahatlığı yok lütfen.
Hiç öyle olmadı hakikaten. Ama sonra böyle provaların bir döneminde bizim iki tane kedimiz var. Kedilerimizden biri ağır bir böbrek rahatsızlığı geçirdi ve biz ona çok bölündük. Ve tabii ki evde olduğumuz süreçte hani onun ilaçları vesaire bir yandan prova falan biraz zorlamaya başladı. Ve galiba artık evden çıkmamız gerekiyordu. Yani provaların öyle bir evresi vardır. Yani artık çıkman gerekir. Başka bir mekana gitmen gerekir. Ayaklanman gerekir. İşte tiyatrocuların deyimiyle. Ve o aşamada bizim yönetmenimiz ve işte arkadaşlarımızın bir takım işte kurduğu bağlantılarla böyle işte ufak sahnelerde işte destekleriyle ufak kiralarla sahnelerde provalar yaparak aslında uzun bir süre evde ve sonra işte oyun iki kişilik ve aslında çoğunlukla bir mekanda oturarak geçtiği için çok da zorlayacak, çok da büyük alanlara ihtiyaç duyacağımız bir prova süreci de geçirmediğimizden aslında daha kolay oldu.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi sponsor yani sponsor demeyeyim de sağ olsunlar bize mekanlarını açtılar karşılıksız bir şekilde. Aslında en evet. Sıcak provalarımızı yani en oyunun ayaklandığı provalarımızı orada yaptık.
Evet.
Aynı zamanda ses tiyatrosuna da hani tam da böyle bir mekandan açılmışken evet. Konu çok teşekkür ediyoruz. Hani bunu artık hani dilimizde tüy bitiyor ama hani tekrar yetmiyor. Biz teşekkür etmek istiyoruz gerçekten. Bizim için en özel anlarından biriydi Sen Diye Biri Vardı'nın yolculuğun. Onlar da bize sahneyi 2 günlüğüne tahsis ettiler. Dolayısıyla bizim hani böyle premiere de çünkü en büyük problem bence mekansız tiyatro olmakta. Evet. Yani bunu prima facie'de yaşamıştık. Biz prima facie'de işte bu asma perdelerimizi ilk kez premier günümüzde astık teknik olarak. Yani bunun ne demek olduğunu tiyatrocular anlar. Yani evet. Dekoru Olcay oyun oynamasına 3 saat kala falan böyle ha buymuş dekor deyip oynamıştı. Biz en azından Sen Diye Biri Vardı da biraz daha hani konvansiyonel rahatlığa ulaşmıştık yani onların sayesinde.
Çünkü ışık tasarımı çok önemli bu oyunda. Hani onu da istersen kreditine verelim ışık tasarımını kim yaptığına dair.
Sen Diye Biri Vardı için değil mi? Sevgili Ra yaptı. Ra Yavuz. Ona da buradan sevgilerimizi iletiyoruz.
İletelim.
Bu klişeye düşeyim istedim.
Evet,
zehir gibiydi gerçekten. Ra'nın yani ikinci ışık tasarımı olması lazım. Yani bizim ekibin en sevdiğim yanı bu aslında. Biz yoğuruyoruz insanları. Biz derken -16 yoğuruyor yani Alp ve Olcay değil. Böyle insanlara onların çok rahat yapabilecekleri ama yapamayacaklarını sandıkları sorumlulukları böyle kucaklarına bırakıp sen oyna bakalım şu topla biraz demeyi. Onları o gergin alana sokmayı, oradan çıkacak her türlü şeye ikna olduğumuzu, asla yargılamayacağımızı, bunun sorumluluğunun bizlerin olduğunu ona sık sık hatırlatarak ve bana kalırsa çok lezzetli bir ışık tasarladı neticede Ra.
Evet.
Çok da kolektifliğe de yani kolektif çalışma biçimine de çok açıktı.
Evet, çünkü burada şöyle bir parantez açacağım. Bizim bu ev provalarımız sadece bizim okumalar yaptığımız ve ezber aldığımız provalar olmadı. İşte Alp'in az önce bahsettiği bu devising tekniği, metodu aslında buradan itibaren başladı. Sadece yazım aşamasında değil. Çünkü biz ilk andan itibaren oyunun ışığından dekoruna, her parçasına kadar bir fikir alışverişi, beyin fırtınası biçiminde kurgulandı ve tasarlandı diyebilirim. Buna ışık da dahil. Çünkü oyunu izlediğinde görecektir izleyenler. Çok saçma bir cümle oldu. İzleyenler oyunu izlediğinde görecektir.
Başka nerede görebilir zaten falan gibi.
Lütfen izleyin. yani ışığın oyundaki esprisi gerçek. Üçüncü karakter de ışık. Bu oyunda öyle bir şey var mesela. Öyle. Ve bu aslında provalarda çıkan bir şey oldu. Bir beyin fırtınasıyla. Ama işte Ra tam da bunu iyi uyarlayabildi. Gerçekten canını dişine takarak bunu nasıl bir karaktere dönüştürebilirim? Nasıl hayal ettiğimiz şeyi sahnede var edebilirim noktasında hiç kolaya kaçmadı. Yapamıyoruz ya, çünkü yapılamayacak şeyler de vardı. Yine bu da sahnesiz bir tiyatro olmanın verdiği dezavantajlardan biri, çünkü siz deneyemiyorsunuz ya da bir sahneye gittiğinizde o sahnenin akımı kaldırmıyor, bir şey oluyor gibi gibi böyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Ama uğraştı, didindi ve yaptı.
Ya ben ışın karakterize olduğu noktayı anladığımda böyle yani tamam, şimdi şu an çok çok güzel bir yerde ışık dediğim bir şey vardı. O yüzden izleyenler için hani bunu ben de böyle altını çizmek istiyorum.
İzleyenler izlesin.
İzleyenler izlesin. Bir de izleyenler bir şey daha görecek falan deyip. Oyunda beni en etkileyen şeylerden biri ev maketiydi. kenarda duran. Çünkü benim çocukluğum öyle bir makete bakarak geçti. Ve oturduğumuz apartmanın maketiydi. Hani ben bütün oyun boyunca zaten ara ara oraya çok kaydım. Ya evet ya, şu an çocukluğuma gidiyoruz. Yani böyle istemsiz bir şey vardı. Ve hani o maketin de nasıl, hem fikir olarak nasıl çıktığını hem de ne kadarlık bir sürede olduğundan hani bahsedip onun da kredisini vermek istiyorum. Çünkü üretim kaydı böyle şeylere dikkat ediyor.
biz de çok memnun oluruz.
Evet.
Valla işte o kadar aramızda tartışarak, o kadar aramızda düşünerek gidiyoruz ki ama yanılmıyorsam pek kıymetli yönetmenimiz Elif Erdal'ın fikriydi bu. Yani böyle bir evden bakmak, size bir pencereden bakmak gibi. Yine izleyenler izlediğinde izleyecek. Ve o sırada sevgili Arzu MacArthur, aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu teknik müdürüdür kendisi. Kendisi bize çok keyifli bir omuz verdi ve evimizi de kendisi yaptı. Biz ona sadece böyle herhangi bir İstanbul apartmanı demiştik. Gerçekten de herhangi bir İstanbul apartmanı oldu. Yani hani böyle semti falan bile canlanıyor benim gözümde. Hani böyle baktığımda evet ya bu falan oluyorum her baktığımda gerçekten. Kendisine de çok tabii yine sevgilerimizi iletiyoruz.
Ben şimdi şuna gelmek istiyorum. Sizi ben sosyal medyadan keşfettim. Ve hani keşif benim biraz önem verdiğim bir nokta. Olcan Demir'le Instagram arkadaşıyız falan değil. Aslında bu yeni tiyatroların kendini alan açtığı, kendini güzel ifade edebildiği ve bence görece özgürce ifade edebildiği bir alan sosyal medya. Sizinki de böyle hem görselleriyle hem diliyle özenli olmasıyla benim dikkatimi çekiyor. Biraz hani oyuncu olarak bundan bahsedelim istiyorum. Hani hem oyunculuk tarafında sosyal medyanın getirdiği eksiler, artılar, hem de bu kolektif yapıyı aslında büyütmekteki o büyük artısı sosyal medyanın. Biraz olacak senin şeyden, çünkü kadınlar üzerine biraz daha fazla baskı var sosyal medyada ne yazık ki.
Evet. Yani bunlar aslında zaman içinde kendi kendini var eden baskılar oldu. Çünkü bu, bir de galiba bu baskıları, biz baskı diyoruz ama biz müsaade ettiğimiz için oldu yani bunlar. Biz o çarka dahil olduğumuz için, yani burada şey demeyeceğim tabii ki biz yapmazsak falan, yani böyle bir şey değil. Bu çok, orası herkesin kendi dünyası ve kiminin çok renkli, kiminin çok tatsız, kiminin çok sıkıcı. Ama işte o sıkıcı tatsızlara pek yer yok artık. Yani bu seçenek sayılmıyor. Ben de bunu pek kabul edemiyorum. Yani sosyal medyanın bir şeyi var gibi, çizelgesi var gibi, doğru kullanım kılavuzu yapılacak gibi geliyor bana yakında.
Öyle.
Yani zaten hani şeyler var, doğru saatte post girmek, işte şu tarz post yüklediğinde daha çok beğeni alıyor, işte bak yakın yüz paylaş. Hani öyle şeyler duyuyorum ki ya, benim hakikaten çok gerisinde kaldığım bir şey bu. Yani bunu zaten hani biz Alp'le de aramızda konuşuyoruz. Ben bu konuda çok geride kaldığımı fark ediyorum. Ama yetişmek için bir çabam yok. Yani çabam var ve geride kalmış değilim. Çünkü orası benim çiftliğim. Yani ben ne takip etmek istersem, ben ne takip etmek istemezsem özgürlük alanım yani. Ve kimse kusura bakmasın ama beni ilgilendirir. Ama hani bu bireysel bir profil olduğunda bu kararları verebiliyoruz. Ama tiyatromuzun Instagram profiliyle ilgili orada başka bir şey var. Çünkü orada ürünler var ve o ürünleri doğru tanıtmak gerekiyor. Çünkü ben bir ürün değilim. Olcay bir ürün değil. Bunu kabul etmiyorum ama oyunlarımız birer ürün ve onları doğru tanıtmak, doğru kitleye ulaştırmak çok önemli. O yüzden de ona doğru eforu harcamak, işte o kullanım kılavuzunu kullanmak o noktada önemli. Bu noktayı da Alp'e sözü vermek istiyorum çünkü onun uzmanlık alanı.
Yani uzmanlık alanım olmak zorunda kaldı daha doğrusu. Çünkü yani ben de böyle çok sıkı sosyal medya kullanıcısı falan bir insan değildim. Ama Olcay'la galiba yaklaşımımızda biraz sosyal medya hesaplarımızı kullanış biçimlerimizde bir farklılık var. Yani ben biraz daha böyle ya işte trend ne, insanlar neye bakıyor. İşte böyle reklam benim çocukluğumdan beri çok ilgimi çeken bir meslek dalı. Reklam ve propaganda daha doğrusu demem lazım. Yani bu şeyden bahsetmiyorum. McDonald's reklamı değil yani kastettiğim. İşte bir şeyi birine satmak, bir şeyi birine ikna etmek hikayesine takıntılı biriyim yani. Ve o ilgimle biraz da bu işte sosyal medya gözlemimle bizim harikulade ekibimiz birleşince ortaya benim de hakikaten böyle geriye dönüp baktığımda ya biz burada iyi iş çıkardık dediğim bir sosyal medya yönetimimiz var gerçekten. Burada da iki ismin özellikle altını çizmek isterim. Sevgili Katya Merdinoğlu, bizim pek kıymetli genel koordinatörümüz ve ses müzik tasarımcımız. Aslında kendisi bir bilgisayar mühendisidir. Ve onun da dizayn konusunda çok özel bir gözü olduğuna inanıyorum. Bir diğeri de Derya Dilege. Derya da bizim aslında her iki oyunumuzun da afişini yapan, bütün yani aklınıza gelebilecek bütün illüstratif ve grafik tasarım işlerimizin tasarımcısı kendisi. Onların vizyonu ve görüşü, hassasiyeti, OKB'liği diyeyim hani olumlu OKB'liği yani işte. Çünkü ben orayla pek ilişki kuramıyorum bazen. Ya ne var böyle paylaşalım gitsin diyorum ama onlar işte pembenin tonunu görmüyor musun falan diyor ve görmüyorum gerçekten. İyi ki varlar o anlamda. Sonra paylaştıklarında yani bütünlüğü sağladığımızda ha bunu kastetmişler diye biz de aslında Olcay'la evet, öğrendik. Evet, evet. Evet ya akıllarmış bu kadar takıntılı olmak konusunda diye. Ya çok özen gösteriyoruz. Tabii ki yani suya yazı yazmak olduğunun da bilincinde yani çünkü hani 3-4 gün kafa patlatıp işte bizim oyunculuk meziyetlerimizi sergilediğimiz işte bu arada bir isim, iki ismi daha da anmak isterim. Hazal Anke sevgili ve Ege Kavas. Hazal bizim hem kurucu üyelerimizden biri hem de görsel video tasarımcımız. Ege de fotoğraf ve video tasarımcımız. Bir isim daha geldi aklıma. Salih Üstündağ, o da oyun fotoğrafçımız. Ya yani bu insanların tabii ki görüntülerini de çok kullanıyoruz. Ama biz 3-4 gün çok çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani özel işlerimizden vakit ayırıyoruz falan. Ve işte bir teaser serisi yapıyoruz örneğin işte 3 videoluk. Sen diye biri vardı için yapmıştık örneğin. Ve yani bunlar bizim göz bebeklerimiz. Çok uğraştık, çok içimize sindi ama yaklaşık 6 saat sonra kimsenin bir daha izlemeyeceği bir döngünün içinde. Yani bir algoritmanın içinde Instagram'da. O yüzden de yarına yine bir şey düşünmek zorundasın. Ya da en fazla bir gün boşluk verebilirsin. Bu anlamda çok hassasız ama yani bu şey anlamında tırnak içe söylüyorum yani bir cheesy bir sosyal medya yönetimi değil. Bu bizim için aslında bir hani nelere kabiliz, neler yapabiliyoruz, bizim ekibimizin nasıl silahları var tırnak içindeyi gösterdiğimiz bir platform gibi aslında. Çok kısa bir zaman içinde en büyük planlarımızdan biri. Birincisi bunu bir sergiye çevirmek istiyoruz. Hani böyle bir somut bir sergiye afişlerimizin serisini yapıp ve bunu bir ürünlere çevirmek istiyoruz. Yani tiyatromuza kaynak sağlamak için işte posterlerimizi poster şeklinde, tablolar şeklinde veya işte kıyafetlere bastırdığımız Derya'nın tasarımları, fotoğrafları, Hazal'ın fotoğrafları vesaire gibi. Bu bizim için öyle hani bir Instagram hesabından öte bir Instagram hesabı.
Evet.
Katılıyorum. Zaten biraz tiyatro, ya aslında tiyatro değil, her şeyin orayla ilişki kurması gerekiyor. Benim de podcast'im ilişki kurması gerekiyor. Evet. Siz de mesela oyunda yani çok yine oyundan çok spoiler vermek istemediğim için.
Yeriyoruz aslında.
Ay, veriyoruz tabii de yani. Bir Spotify listesi var mesela yani orada bahsettiğimiz şarkılar var. Yani ister istemez teknolojiyle tabii. Bir noktada evet. Yani dirsek temasında olmak zorundayız artık yani.
%100 tabii ki.
Hani bu benim de yani kitap okumayı hala daha seviyorum ama orada da bir şeyler okumayı seviyorum. Yani biraz böyle kili bir yol. O yüzden teşekkür ederim. Ve hani aslında burada şeyden bahsedeceğim. Şimdi biz mesela ses yoluyla şu an iletişim kuruyoruz ve dinleyenlerle de ses yoluyla iletişim kuracağız. Belki sesiniz onlara tanıdık gelir. oradan biraz bahsedelim. Ya ikiniz de aslında seslendirme yapıyorsunuz. Dublaj sanatçılığı yapıyorsunuz. Hı-hı. Bu da yine ülkemizdeki sorunlu, problemli ve hakkını insanların alamadığı alanlardan biri ne yazık ki.
Evet.
Sizin sesinizden kitap dinlemişliğim var. Onun dışında da aynı zamanda orijinal dublajlar yapıyormuşsunuz. Bu mesela hani çok dikkat etmedim. Yani siz, olacağın sesi çok tanıdık geliyor bana zaten her zaman. Ama... Mesela ya şu an mesela devam ediyor musunuz ya da sizin kendi o sürecinizde biz belli bir yerden sonra artık burada hakkımızı alamadığımızı düşündük ve böyle bir yol izledik gibi dediğiniz bir nokta var mıdır deyip Olcay'la başlamak istiyorum.
Var, çok son zamanlarda ekstra hassas olduğumuz bir nokta bu. Çünkü çok taze bıraktık yani dublajı bıraktık gibi bir şey oldu. Çünkü çok üzücü, çok komik paralar var. Yani dışarıdan insanlar, böyle bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Ya sen de işte hem dizi hem tiyatro hem dublaj iyisin falan yapıyorlar. Yok vallahi pek iyi değiliz diyorum yani.
Hani üçünü dublaj olmuyor.
Evet, gerçi üçünü hani birleştirirse belki bir şeycik falan oluyor. O yüzden hani dublaj gerçekten çok üzücü bir seviyede. Yani Türkiye'de bunca yıldır bu kadar ihtiyaç olması, bu kadar yapılıyor, dünyada hiç fena bir yerde olmadığımız söyleniyor falan filan ama gel gör ki alınan paralar, konuşulan zamlar ve yapılmayan zamlar göz önünde bulundurulduğunda her şey çok içler acısı. Yani stüdyolar aldı başını gitti, gerçekten her stüdyo sahibi hayat kalitesini oldukça yükseltti. Ama konuşmacıların ya bu gerçekten çok üzücü, çok komik.
Için
o, evet ama
yani
o kadar komik ki çok komik haklısın. Yani bu ve hani bunu burada böyle bir işte propaganda konuşması, işte yakalım yıkalım falan diye değil. Zaten herkes, ben devrimin kişiden başladığını düşünürüm. Ben kendi mikro hayatımda kendi devrimimi yapıp rest çektim zaten. Çünkü bu paraya konuşulmaz. Konuşanlar da kendi bilir. Bence insan her zaman hayatında kendi değerini kendi biçer. Ben bu paradan daha çoğunu hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü yaptığım işin kalitesi ortada. Dolayısıyla benim kaşem budur ve benimle çalışacaksanız ben bunu alırım dediğim bir seviyedeyim. Hem mesleki olarak hem de hayatın beni getirdiği nokta olarak. O yüzden de dublaj çok üzücü bir seviyede. Azalttım, daha özel işler yapmayı tercih ediyorum. Daha konuşmaktan keyif aldığım, hala devamlılığı olan, işte Netflix'te sayısız dizi var. Şu an aklıma gelenler böyle birkaç tane, böyle net ama gerçek, aa bu da vardı dediğim her Netflix'i açtığımda. Şimdi 3. 4. sezonları geliyor onların. Ama ben artık o paraya konuşmuyorum o işleri. Yani böyle bir, orası bir kaos. Kaynayan kazan yani.
Bu yüzden rollerimizi değiştiriyorlar
evet,
falan.
Evet, evet yani. Ama gerçekten son olarak şunu söyleyeceğim. Hani stüdyo patronlarının gerçekten hani biz yurt dışıyla hani anlatıyoruz ama falan dedikleri. Ama gerçekten altlarına son model araba çekip insanların çok komik paralar kazanarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı berbat bir sektör. Dublaj sektörü. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim yani.
Yok, bunu söyleyelim istiyorum evet, ben de
evet,
zaten yani.
Evet evet.
Ya Olcay bir an stüdyo patronlarının deyip bıraktığı esle her ne kadar yüreğimizi endişeyle doldursa da.
Ben hiç endişelenmedim.
Ben o esi doldurmak üzereydim yani, ben de o kadar öfkeliyim. Yani aslında Olcay birçok noktaya değindi ama hani dublaj Türkiye'de işte neden bu kadar önemli, neden bu kadar ileri, neden bir iş kolu kısmına eğildiğimizde dünyada işte örneğin büyük medya ülkelerine baktığımızda işte örneğin Amerika'da bu neredeyse animasyondan, belgesellerden ibaret, reklamlardan ibaret bir meslek yıllardır. Veyahut işte yabancı filmleri seslendirmek üzerine ama bizde işte o katı TRT yasalarından ötürü İşte yabancı yayının yıllarca televizyonda yasaklı olması, aklınıza gelebilecek her yabancı kaydı biz dublajlı seyrettiğimiz falan. Ya aklınıza gelebilecek her türlü yabancı yayın Türkçe yayınlandığı için gerçekten çok kıymetli konuşmacılar yetiştirmiş. Ve bu insanlara da çok ciddi paralar ödenmiş bir meslek aslında. Bizim biraz kalp ağrımız da buradan. Ama ya ben Olcay'a tek katılmadığım nokta söylediklerinde işte evet devrim kişiden başlar güzel bir cümle. Katılıyorum buna ama devrim kişilerle başlar kitlelerle olur diyeyim.
Kesinlikle.
Yani çok örgütsüz bir toplamız biz sanatçılar evet. olarak. Yani sanatçılar ve örgütlülük ve örgütlülük deyince insanların aklına böyle hani bıyıklı, işçi tulumlu, işte maden işçisi falan geliyor. Öyle bir şey değil aslında. Yani aklınıza gelebilecek her iş kolu örgütlü olmak zorunda aslında. Hele ki böyle zorba bir ülkede diyeyim kimi yanlarıyla. Durum böyle olduğu için de yani biz artık aslında Olcay'la çok çalıştık. Ben Olcay'dan biraz daha fazla sanırım bu işin politik angajmanlarıyla daha çok kafa patlattım ama artık bıktım ben de. Ve ben Olcay'a dedim ki Olcay şu an kazandığımız paraları her yerde kazanırız. Hem de kendimize çok daha iyi koşullar yaratarak. Bak bizim bir girişimimiz var artık buna kafa patlatalım filan gibi. Yani şu an aslında de facto bıraktık ama hani resmi olarak bırakmış değiliz. Bizim koşullarımızı kabul eden, bizim nasıl derler, ücretlerimizi kabul eden kişilerle çalışmaktayız hala ama bıraktık da denebilir bir yandan da. Çünkü artık çok başımız ağrıyor gerçekten. Umarım şimdi bir çağrı da şöyle yapayım. Seslendirme Çalışma Grubu Oyuncular Sendikası'nın altındaki stüdyo patronlarına müzakere çağrısında bulundu. Hala şiddetle reddetmekte kendileri. Lütfen o masaya oturun. Yoksa mikrofona gak dedirtecek konuşmacı kalmayacak. Bu kadar da ciddiyiz.
Ya ben de bir gerildim. Bir
tehditkar bir final yaptım.
Evet, şey oldu. Evet son soruma geldim. Evet. Şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Hem böyle X16'ın geleceği hem de sonsuzluk projesi aslında. 9 katılımcının katıldığı bir şeyle bir haftalık aslında bir süreç yürütmüştünüz. Evet. Sanırım bunun devamı gelecek. Yani bir ondan bahsedip final yapabiliriz diye düşünüyorum.
Şöyle benim aslında liseden çok yakın bir arkadaşım Ömer Cem Çoltu. Ona da sevgilerimizi iletiyoruz. Kendisi üniversitede okurken bir anda böyle canına tak edip Londra'ya gitti. Londra'da tırnaklarıyla kazıyarak orada Royal School of Drama and Speech yani böyle Londra'nın gerçekten 3 büyük oyunculuk okulundan biri. Orada okudu, mezun oldu ve gerçekten hayatımda tanıştığım en çalışkan, en tutkulu, en azimli insanlardan biri. Ve bunun karşılığını da bizde gördüğünü söyleyerek bizi onore etti. Ve dedi ki abi ben Türkiye-Londra hattında kimi projeler geliştirmek, kimi atölyeler yapmak, kimi çalışmalar yürütmek istiyorum. Bunda da sizler benim için biçilmiş kaftansınız. Yani sizin çalışkanlığınız, işe duyduğunuz saygı ve vizyonunuz çok örtüşüyor benimkiyle deyip önce sonsuzluk projesiyle aslında başladı. Sonsuzluk Ömer'in kendi projesiydi. Bir işte bu demin de adından söz ettiğimiz devising tekniğinin kullandığı yani provalayarak üretmek, provalayarak yazmak üzerinden geliştirdiği bir projeydi. Bizim için aslında bir pilot projeydi. Biz önce hani bunu ne kadar yapabiliyoruz, katılımcıları ne kadar memnun edebiliyoruz gibi başladı. Şimdi artarak devam etmekte. Yani sürpriz olsun tabii ama Londra'dan hocalar getirerek Türkiye'deki oyuncularla atölyeler yaptığımız, oradan yönetmenler getirerek oyunlar çıkardığımız, kimi projelerimiz ve düzenlerimiz var. Sonsuzluğun o yüzden yani pilot dediğime bakmayın. Kalbimizdeki yeri çok ayrı çünkü bize gerçekten bir pencere, farklı bir pencere açmış bir proje. Kendi projelerimizin yanı sıra insanlarla böyle bir şey yürütmek çok keyifli ve özeldi gerçekten. Buradan da tekrar tüm katılımcılara ve seyirciye teşekkür ediyoruz çok mümkün kıldıkları için bunu. Böyle yani umarım devamı artarak gelecek.
Benim sorularım bitti. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz çok biz teşekkür ederiz.
İçtenlikle paylaştığınız yine tüm süreçleri ve kavgalarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşürüz sevgiler.
Sevgiler.